Ayrım 42, Cebel Avi Sokağı'nın Çocukları, Necip Mahfuz, sayfa 406, 102. Bölüm. Ayağının üstündeki vücuda saldırdı, kısa bir mücadele oldu. Derken diğer adam öfkeyle aykırınca Arif onun kim olduğunu anladı. Hanaş diye bağırdı, Arif şaşırmıştı. Birbirlerine yardım ederek çukurdan yüzeye çıktılar. O kadar uzun zaman yoktun ki dedi Hanaş, gidip ne olduğuna bir bakayım dedim. Ve her zamanki gibi yanlış yaptın dedi Arif zorlukla nefes alarak, buradan gidelim. Uyuyan sokağa döndüler. Avatıf Arif'i gördüğü zaman git yıkan aman Allah'ım elinden ve boynundan akan bu kanlar nedir diye bağırdı. Arif'i bir titreme aldı, cevap vermedi. Yıkanmaya gitti ama neredeyse hemen bayıldı. Bir süre sonra Avatıf'ın ve Hanaş'ın yardımıyla kendine geldiğinde divanda aralarında oturuyordu. Uykunun kendisine Cebel Avi'den bile daha uzak olduğunu düşündü. Sırrının yükünü tek başına daha fazla taşıyamayacaktı. Tuhaf macerası sırasında olanları onlara anlattı. Hikayesini bitirdiği zaman Avatıf'la Hanaş'ın gözleri dehşet ve umutsuzluk içinde ona dikilmişti. Başından beri bu fikre karşıydım diye fısıldadı Avatıf ama Hanaş trajedinin etkisini yumuşatmaya çalıştı. Bu suçu işlememek imkansız olurdu dedi. Ama bu Santuri'nin işlediği veya diğer çete liderlerinden herhangi birinin işlediği suçlardan çok daha kötü dedi Arif esefle. Kendi üzerine şüphe çekme dedi Hanaş. Ama ben masum bir adamı öldürdüm. Kim bilir belki de Cebel Avi'nin Kasım'a gönderdiği hizmetkardı. Bir süre sessizlik oldu. Amansız bir uykusuzluğa benziyordu. Sonra Avatıf konuştu. ''Yatmaya gidelim mi?'' ''Siz gidin yatın'' dedi Arif. ''Ben bu gece uyumayacağım.'' Yine aralarına sessizlik çöktü. ''Cebel Avi'yi görmedin mi? Veya sesini duymadın mı?'' diye sordu Anaş. ''Hayır'' dedi Arif hüzünle başını sallayarak. ''Ama karanlıkta yatağını gördün. Evini nasıl görüyorsak aynen öyle gördüm.'' O kadar uzun zaman yoktun ki onunla konuştuğunu düşünmüştüm diyerek iç geçirdi Hanaş. Evin dışında durup içeride olanları hayal etmek kolay tabii. Ateşin çıkmış sanki, belki yatsan daha iyi olur dedi Avatıf endişeyle. Nasıl uykum gelsin ki? Ama Avatıf'ın haklı olduğunu düşündü çünkü kendini çok sıcaklamış ve sersem gibi hissediyordu. Onun vasiyetinden sadece birkaç adım uzaktaydın ama ona bakmadın diye karamsarlıkla konuya döndü Hanaş. Arif'in yüzü ıstırapla buruştu. ''Ne kadar zor ve umutsuz bir yolculuk oldu.'' dedi Hanaş. ''Evet.'' Sonra Arif sesini sertleştirdi. ''Ama bu iş bana elimizin hemen altında olan sihir dışında hiçbir şeye güvenilmemesi gerektiğini gösterdi. Aklıma daha önce hiç gelmemiş bir fikirden dolayı bu çılgın yolculukla büyük bir riske girdim. Görmüyor musunuz?'' ''Evet, oyunlu kitabın bir sihir kitabı olduğunu senin dışında hiç söyleyen olmadı.'' Arif zihninde ve ruhunda giderek daha korkunçlaşan huzursuzluğa katlanmaya çalışıyormuş gibi görünüyordu. O şişeyle yaptığımız deneme sandığından daha kısa bir zamanda başarıya ulaşacak. Kendimizi korumamız gerekirse bize çok yararı dokunacak. Ağır bir sessizlik ortalığa yine hakim olmak üzereyken Hanaş, keşke konağa ve sahibine bütün bu tehlikelerle karşı karşıya kalmadan ulaşmanı sağlayacak bir sihir bilseydin dedi. ''Sihrin sonu yoktur.'' dedi Arif hevesle. ''Şu anda elimde sadece birkaç ilaçla saldırı veya savunma amacı taşıyan o şişe projesi var. Bir de tabii gerçekleştirilmesi mümkün olan her şey, hayal bile edilemeyecek şeyler.'' ''Bu maceraya atılmayı hiç düşünmemeliydim bile.'' dedi Avatıf öfkeyle. ''Cebel Avi bir dünyaya ait, biz apayrı bir dünyaya aitiz. Onunla konuşmayı başarsaydım bile bir işe yaramayacaktı.'' Belki de vakıfla, vekil harçla, çete liderleriyle, torunlarıyla ve sokakla ilgili hiçbir şey hatırlamıyordur. Arif nedensizce öfkeye kapıldı ama tabii geçirdiği garip gece en tuhaf davranışını bile haklı çıkarabilirdi. ''Bu cahil sokak kendi kendini kandırıyor.'' dedi sert bir sesle. ''Hangi konuda ne biliyor ki? Hiçbir şey bilmiyor. Burada hikayelerle şairler dışında bir şey yok. Ama kulaklarına gelenler yerine getirdiklerini hiç duydunuz mu?'' Bir de bu sokağın dünyanın merkezi olduğunu sanırlar. Burası kabadayılarla dilenciler için bir sığınaktan başka ne ki? İlk başlarda büyük babamız Cebel Avi buraya gelene kadar mikroplu, çorak bir araziydi. Hanaş irkildi. Avatıf bir bez ıslatıp Arif'in aldığına koymak istedi. Ama Arif onun elini sertçe başından itti. Benden başka hiç kimsede Cebel Avi'nin kendisinde bile olmayan bir şey var. Bende sihir var ve sihir bu sokak için. Cebel, Rıfat ve Kasım bir arada olsalar bile yapamayacakları şeyleri yapabilir. Ne zaman yatacaksın diye yalvardı Avatıf. Kafamın içindeki yanardağ söndüğü zaman. Neredeyse güneş doğdu dedi Hanaş. Doğsun diye onu tersledi Arif. Ama sihir çete liderlerini yok edene, insanları cinlerinden kurtarana ve vakıftan daha çok mutluluk getirene kadar güneş doğmayacak. Sihir Ethem'in hayalini kurdu, o efsanevi müzik gibi olacak. Derin bir şekilde iç geçirdi, sonra başını yorgun argın duvara dayadı. Avatıf onun uyuyacağını umdu ama sessizlikle bir gürültü duyuldu. O kadar yüksek bir sesti ki onları korkuttu, ardından da çığlıklar ve ağıtlar geldi. Arif ayağa fırladı dehşetle. Hizmetkarın cesedi bulundu diye bağırdı. Seslerin konaktan geldiğini nereden biliyorsun diye sordu Avatıf, boğazı kurumuştu. Arif dışarıya koştu. Diğer ikisi de hemen onu izledi. Binanın önünde durup konağa doğru baktılar. Son yumuşak gölgelerin arasından sabahın ilk ışıkları süzülmeye başlıyordu. Sokak sakinleri pencerelerini açıp başlarını dışarı çıkardılar. Herkes konağa doğru bakıyordu. Bir adam sokağın sonundan Cemaliye'ye doğru koşuyordu. Arif yanlarından geçerken ne oldu diye sordu. Adam hiç durmadan cevap verdi. Allah'ın dediği olur. Uzun bir hayat oldu ama Cebel abi öldü. 103. Bölüm. Beraberce tekrar bodrum katına indiler. Arif artık ayaklarının üzerinde duramayacak haldeydi. Bir divana yığılıp kaldı. Öldürdüğüm adam sefil görünüşlü siyahi bir hizmetkardı. Yanında da uyuyordu. Diğerleri tek kelime söylemedi. Arif'in vahşi bakışlarından kaçmak için gözlerini yere çevirdiler. Bana inanmıyor musunuz? Size yemin ederim yatağına bile yaklaşmadım. Hanaş uzun bir süre duraksadı ama konuşmanın sessiz kalmaktan daha iyi olacağına karar verdi. İhtiyatla konuştu. Belki de o kadar şaşırmıştın ki yüzünü doğru dürüst göremedin. Asla diye perişan bir şekilde bağırdı Arif. Siz yanımda değildiniz. Sesini alçalt dedi Avatıf korkuya kapılarak. Arif yanlarından ayrıldı. Aceleyle arka odaya giderek orada karanlıkta oturdu. Korkudan titriyordu. Ne biçim bir delilik onu o meşhum ziyareti yapmaya itmişti. Evet meşhum. Ayaklarının altında yer sallanıyor, toprağın merkezinden felaketler fışkırıyordu. Bu ürkütücü oda onun için geriye kalan tek umuttu. Güneşin ilk ışınları parlıyordu. Halk sokakta konağın etrafında toplanmaya başlamıştı. Haber fısıltılar yoluyla hele de Vekil Harç konağı kısa bir ziyaret yapıp evine döndükten sonra hızlı bir şekilde yayılmıştı. Halk konağın arka duvarın altında kazılan bir dehlizden giren hırsızlar tarafından soyulduğunu, hırsızların sadık bir hizmetkarı öldürdüğünü söylüyordu. Cebel abi bu haberi aldığı zaman yaşının ve zayıf sağlığını kaldıramayacağı bir şok yaşamış, ruhunu teslim etmişti. Halk o kadar kızgındı ki ağlayamayacak veya haykıramayacak durumdaydı. Avatıf ile Hanaş Arif'e haberi verdiğinde Arif bu haklı olduğunu gösterir dedi. Derken Cebel abinin ölümüne yine de kendisinin neden olduğunu hatırladı. Tekrar utanç ve ıstırap dolu bir sessizliğe gömüldü. Avatıf ne diyeceğini bilemedi. Huzur içinde yatsın diye mırıldandı. Pek genç öldüğü söylenemez diye fikrini belirtti Hanaş. Ama onun ölümüne ben neden oldum dedi Arif. Şairler gibi kederliydi sesi. Ben onun soyundan gelen bütün herkesten daha kötüyüm. Kötülerinden bile daha kötüyüm ki onlardan o kadar çok var. Senin niyetin iyiydi dedi Avatıf ağlayarak. Bize karşı bir kanıtları olabilir mi diye endişeyle sordu Hanaş. Buradan uzaklaşalım dedi Avatıf. Öyle yaparsak dedi Arif bıkkınlıkla Avatıf'ı işaret ederek işlediğimiz suçun en açık kanıtını onlara vermiş oluruz. Kalabalık sokaktan saldırgan bağırışlar duyuldu. Kurbanı gömmeden önce katili öldürmeliyiz. Bu sokağımızda yaşamış en korkunç nesil, tarih boyunca en kötüler bile, İdris bile konağa saygı duyardı. Kıyamet gününe kadar lanetleneceğiz. Katiller bizim sokaktan olamaz, nasıl olabilirler ki? Olanlar hakkında bütün gerçekleri öğrenmeliyiz. Kıyamet günü ne kadar lanetleneceğiz. Bağırışlar ve ağıtlar giderek arttı. Hanaş'ın sinirleri daha fazla dayanamadı. Bugünden sonra bu sokakta nasıl kalırız? El Cebeller Cebel Abi'yi Cebel mezarlığına gömmeyi önerdiler. Kendilerini başka halklara göre ona daha yakın hissediyorlardı. Onun İdris'in veya Cebel Abi'nin ailesinin diğer üyelerinin olduğu bir mezara gömülmesi fikrinden nefret ediyorlardı. El Rıfatlar Cebel Abi'nin Rıfat için kendi elleriyle kazdığı mezara gömülmesini istediler. El Kasımlar ise Kasım'ın Cebel Abi'nin en seçkin torunu olduğunu ve mezarının muhterem büyük babalarının vücudu için en uygun istirahat yeri olduğunu söylediler. Sokakta neredeyse bir kargaşa çıkacak, ceset gömülmeyecekti. Ancak Vekil Harç Kadri, Cebel Abi'nin konaktaki eski vakfın idari ofisinin yerine kurulmuş olan camiye gömüleceğini açıkladı. Bu çözüm sokak halkını büyük ölçüde yatıştırdı. Ama herkes sağlığında adamın kendini görmekten mahrum olduğu gibi cenazeyi görmekten de mahrum olduğuna üzüldü. El Rıfatlar Cebel Abi'nin Rıfat için kendi elleriyle kazdığı mezara gömüleceğini sevinç içinde birbirlerine fısıldadılar. Ama o hikayeye kendileri dışında hiç kimse inanmıyordu ve halk onlarla o kadar çok dalga geçti ki koruyucuları agak öfkeye kapıldı. Neredeyse Santuri ile kavgaya tutuştu. O noktada Sadullah olanlara ilgi göstermeye başladı, bağırarak onları uyardı. Bu hüzünlü güne gösterilecek saygıyı bozmaya çalışan bir baş belası olursa kafasını ezerim. Cebel Abi'nin cesedinin yıkanmasına sadece en yakın hizmetkarları tanık oldu. Cesedi kefene sararak tabuta koyanlar ve tabutu büyük salona taşıyanlar da onlar oldu. O salon Cebel Abi'nin vakıf yönetimini Ethem'e devretmesi ve İdris'in başkaldırması gibi ailenin en önemli bütün olaylarına tanık olmuştu. Sonra Vekil Harç ile Cebel, Rıfat ve Kasım mahallelerinin liderleri duaya çağrıldı. Ondan sonra da güneş ufka doğru inerken Cebel Abi'nin cesedi mezarına kondu. O akşam tüm sokak halkı cenaze çadırına gitti. Arif ile Hanaş El Rıfat'tan çıkan toplulukla birlikte gitti. Arif o suçu işlediğinden beri uyumamıştı, yüzü bir cesedi andırıyordu. Halkın tek konuşma konusu çölün fatihi, bütün insanların efendisi, güç ve cesaret sembolü, vakfın ve sokağın sahibi, ardı ardına birçok neslin babası Cebel Abi'nin büyüklüğüydü. Arif üzgün görünüyordu ancak hiç kimse kalbinden geçenleri tahmin bile edemezdi. Konağa saldıran adam şana önem vermiyordu. Büyük babasının varlığını ölümü yoluyla teyit etmişti. Herkese sırtını dönmüş, ellerini sonsuza kadar kirletmişti. Böyle bir suçun bedelini nasıl ödeyeceğini kendi kendine sorup duruyordu. Cebel'in, Rıfat'ın ve Kasım'ın yaptıkları bu bedeli ödeyemezdi. Vekil Harç'la çete liderlerinden kurtulmak ve sokağı onların işlediği suçlardan kurtarmak bile yeterli olmazdı. Sihir sanatını ve yararlarını herkese öğretmek bile yeterli olmazdı. Tek bir şey yeterli olacaktı, o da sihir konusunda Cebel Abi'yi tekrar hayata döndürecek kadar başarılı olmak. Cebel Abi'yi öldürmek onu görmekten daha kolay olmuştu. Zaman geçtikçe kalbindeki korkunç yarayı iyileştirecek gücü bulacaktı. Çete liderleri ve sahte gözyaşları. Ama ah ki ne ah, hiçbiri onun kadar korkunç bir günah işlememişti. Çete liderleri utanç içinde somurtarak oturuyorlardı. Başka sokaklarda çete liderleri oturup esrar içerken Cebel Abi'nin evinde öldürüldüğü konuşulacaktı. Onun için gözlerinde intikam yeminleriyle felaket ve ölüm okunuyordu. Arif o gece geç saatte bodrum katına döndüğünde avatıfı kendine çekti, yalvarırcasına çaresizlikle konuştu. Avatıf, bana doğruyu söyle, benim bir cani olduğuma mı inanıyorsun? Sen iyi bir adamsın, dedi Avatıf şefkatli bir sesle. Sen hayatımda karşılaştığım en iyi adamsın ama aynı zamanda da en talihsiz adamsın. Arif gözlerini kapadı. Kimse bu kadar büyük bir ıstırapla kahrolmamıştır. Evet, biliyorum. Avatıf soğuk dudaklarıyla onu öptü. Korkarım lanetlendik, diye fısıldadı. Arif gözlerini ondan kaçırdı. Endişeliyim, dedi Hanaş. Bugün yarın bizi bulacaklar. Cebel Abi ile ilgili her şeyi, nereden geldiğini, vakfını, oğullarını, Cebel'le, Rıfat'la ve Kasım'la olan ilişkilerini keşfedeceklerini sanmıyorum. ama ölümüyle ilgili her şeyi keşfedecekler. Arif huzursuzca derin bir nefes aldı. Kaçmak dışında başka çözüm yolu var mı? Hanaş bir şey demedi. Benim bir planım var dedi Arif ama bu planı gerçekleştirmeden önce kendimden emin olmak isterim. Eğer bir caniysem harekete geçemem. Sen masumsun dedi Hanaş canından bezmiş bir halde. Harekete geçeceğim Hanaş. Bizimle ilgili bir endişen olmasın. Yaptıklarım sokağın dikkatini dağıtacak. Olağanüstü şeyler gerçekleşecek. En olağanüstüsü de Cebel Avi'nin hayata dönmesi olacak. Ne? Dedi Avatıf. Sen çıldırdın mı? Diye sordu Hanaş yüzünü buruşturarak. Büyük babamızın söylediği tek kelimeyle itaatkâr torunları ölene kadar çalıştılar dedi Arif hararetle. Onun ölümü söylediği kelimelerden daha güçlüdür. İtaatkâr bir oğul yapabileceği her şeyi yapmalıdır. Onun yerini almalı, o olmalıdır. Anlıyor musunuz? 104. Bölüm. Arif sokaktan gelen son sesler de kesildikten sonra bodrum katından ayrılmaya hazırlandı. Avatıf onunla koridorun sonuna kadar geldi. Gözleri ağlamaktan kızarmıştı. Durumu kabullenmiş, güçsüz bir sesle konuştu. Umarım güvende olursun. Neden seninle gelemiyorum diye ısrarla sordu Hanaş. Bir kişinin kaçması iki kişinin kaçmasından daha kolaydır dedi Arif. Hanaş onun sırtını sıvazladı ama şişeyi sadece son çare olarak kullan diye tavsiyede bulundu. Arif başını sallayarak Hanaş'ı doğruladı ve ayrıldı. Karanlığa gömülü sokağa şöyle bir baktı, sonra Cemaliye'ye doğru yöneldi. Vatavit sokağı, El Darasa ve konağın ardındaki çölden geçen uzun dolambaçlı bir yoldan Sadullah'ın evinin kuzeyde çöle bakan duvarına ulaştı. Duvarın ortalarına denk gelen bir yere yaklaştı, toprağı eliyle araştırdı ve aradığı kayayı buldu. Kayayı bir yana yuvarladı. Hanaş'la beraber geceler boyunca yorulmak bilmeksizin kazdıkları dehlizin içine girip kayboldu. Karnının üzerinde sürünerek dehlizin sonuna ulaştı. Yaralı elleriyle uğraşarak dehlizi kapatan tahtayı kaldırdı. Çete liderinin evinin bahçesine çıktı. Bir duvarın yanında gizlenerek etrafına bakındı. Hafif bir ışığın süzüldüğü kapalı bir pencere gördü. Bahçe uykuya ve karanlığa gömülmüştü. Bir tek kabul salonundan ışık geliyordu. Arada bir salondan gürültülerle kaba kahkahalar yükseliyordu. Arif gömleğinden yavaşça bir hançer çıkardı ve sabırsızlıkla bekledi. Geçen zaman günahtan bile daha eziyetliydi. Ama topluluk Arif'in gelişinden yarım saat sonra dağıldı. Kapı açıldı, bir grup erkek sokağa açılan dış kapıya yöneldi. Elinde bir fenerle bekçi önden gitti, onlar çıktıktan sonra kapıyı kapayıp geri geldi. Arkasında Sadullah olmak üzere terasa yöneldi. Arif sol eliyle yerden bir taş aldı, sağ elinde hançerle çömelerek ilerledi. Bir palmiyenin ardına saklandı. Sadullah merdivenin ilk basamaklarını çıkmaya başlarken Arif üzerine çullandı ve hançeri sırtına, yüreğinin üzerine gelen yere sapladı. Adam acıyla bağırıp yere yığıldı. Bekçi korku içinde döndü. Ama Arif'in fırlattığı taş elindeki feneri kırdı ve söndürdü. Arif hızla geldiği duvara doğru koştu. Bekçi haykırmaya başladı. Kısa sürede evin içinde ve bahçenin sonunda koşuşturan adımlarla karmaşık sesler duyuldu. Arif bir çıkıntıya belki de bir ağaç köküne takılıp yüzüstü düştü. Bacağıyla dirseğinde müthiş bir acı hissetti. Ama acısıyla başa çıktı, dehlize kadar olan yolu sürünerek gitti. Bağırışmalar arttı, ayak sesleri giderek yaklaştı. Arif kendini dehlizin içine attı, hızla sürünerek çöl tarafına ulaştı. İnleyerek ayağa kalktı, doğuya yöneldi. Konak duvarının köşesini dönmeden arkasına baktı, ona doğru koşan insanlar gördü ve birilerinin bu taraftan diye bağırdığını duydu. Ağrılarına rağmen hızını arttırdı, konağın arka duvarının sonuna ulaştı. Konak ile Vekil Harc'ın evinin arasındaki boş alandan geçerken meşale benzeri ışıklar gördü, bağırışlar duydu. Şöyle Mukattam pazarına doğru yöneldi ve sancısına er ya da geç yenileceğini hissetti. Onu kovalayanların adımları yaklaşır, sesleri o sessizliğin içinde daha açıkça duyulur olmuştu. ''Yakalayın onu, çevresini sarın!'' Bu noktada Arif göğüs cebinden bir şişe çıkardı. Bu aylardır denemesini yaptığı şişeydi. Durdu, ona doğru gelen adamlara döndü, gözlerini kısarak onlara baktı, karaltıları görünce şişeyi onlara doğru fırlattı. Bir saniyeden de kısa bir süre içinde daha önce eşi benzeri görülmemiş bir patlama oldu. Ardından çığlıklar ve inlemeler duyuldu. Arif tekrar koşmaya başladı ama artık ardından ayak sesleri gelmiyordu. Çölün bittiği yere gelince nefes nefese kendini yere fırlattı. Hala acılar içindeydi, topallıyordu ve yıldızların altında yapayalnızdı. Arkasına baktı ama karanlıktan ve sessizlikten başka bir şey göremedi. Eliyle bacağından aşağı akmakta olan kanın birazını sildi, sonra da kumla kurulamaya çalıştı. Ne pahasına olursa olsun devam etmesi gerektiğine karar verdi. Ellerinden destek alarak zorlukla ayağa kalktı. Acısını yok sayarak El Darasa'ya doğru yürüdü. El Darasa'ya girer girmez ona yaklaşan bir karaltı gördü. İhtiyatla ve korku içinde ona baktı. Ama karaltı yanından geçip gitti. Rahatlayarak iç geçiren Arif aynı yoldan evine döndü. Cebel Avi sokağına yaklaştığı zaman gecenin o saati için sıra dışı olan sesler duydu. Haykırışlar, ağlama ve öfke sesleri karanlıkta meçhul bir şeylerin döndüğüne işaret ediyordu. Biraz durdu, sonra duvar kenarından yürüyerek yoluna devam etti. Bir gözüyle sokağın bir köşesine baktı, sonra diğer köşede Vekil Arc'ın evi ile Sadullah'ın evi arasında insanların toplandığını gördü. El Kasım mahallesi bomboş ve karanlıktı. Duvar kenarından yürüyerek evine ulaştı. Kendini Avatıf Lahanaş'ın arasına bırakarak kanlı bacağını gösterdi. Dehşete kapılan Avatıf hemen odadan çıkıp su dolu bir leğende geri geldi. Arif acıdan bağırmamak için dişlerini sıkarken yarasını yıkamaya başladı. Hanaş ona yardımcı oldu. ''Öfkeden köpürüyorlar'' dedi Hanaş, Avatıf'a endişeyle. ''Patlamayla ilgili ne dediler?'' dedi Arif suratını buruşturarak. ''Seni kovalayanlar olanları anlattı ama kimse inanmadı onlara. Herkes orada durmuş yüzlerindeki ve boyunlarındaki yaralara hayretler içinde bakıyordu. Sadullah'ın öldürülmesi patlama hikayesinin yanında neredeyse solda sıfır kaldı.'' ''Bu sokağın çete lideri öldü.'' dedi Arif. ''Yarın çete liderlerinin geri kalanı onun yerini alabilmek için birbirini parçalamaya başlayacak.'' Yarasını şefkatle sarmakta olan karısına baktı. Çete dönemi kapanmak üzere ve ilk ölen babanı öldüren çete lideri olacak. Ama Avatıf cevap vermedi. Hanaş'ın gözleri de kaygıyla parladı. Arif'in acıları o kadar şiddetliydi ki başını eline dayadı. 42. Ayrımın Sonu. Sayfa 416.